Ayrım 31. İkinci Adam. 1938-1950. İkinci cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 442. Koraltan'ın evinde hapsedilen programcı. Burada evvela şuna işaret edelim. Bu kitapta biz Türkiye'de demokrasiye yönelişten ve demokratik hareketlerden bahsederken anladığımız mana sadece çok partili rejime geçiştir. Yoksa demokrasinin ta 2500 yıl öncesinden başlayan tarihleri ve bunun zamanımıza kadar süren gelişmeleri bahsimizin dışındadır. Evet, bu anlam üzerinde ta 2500 yıl öncesinden başlayan çeşitli tarifler ve anlam çatışmaları bu 25 yüzyıl içinde bir görüş birliğine bağlanamadıktan başka bugün bu anlam farkları hatta daha da çelişmelidir. Bu konuda mesela şu kadarını kaydedelim ki bugünkü bölünmüş dünyada komünist ülkeler kendi rejimlerini hakiki demokrasi sayarlar ve devlet nizamlarını halk demokrasisi derler. Batıya göre ise komünizm antidemokratik bir nizamdır ve asıl demokrasi batıda yaşar ve parlamentoculuk yani çok partili rejim bunun en tipik müessesesidir. Bu noktayı böylece kaydettikten sonra şimdi olayların gelişmesine bakalım. O günlerden sonra Ankara'da İnönü ile Celal Bayar dikkatlerin, tecessüslerin iki kutbu haline gelirler. Çankaya Köşkü gelişmenin daha ziyade stratejisi üstündeydi. Yani rejim için yeni kanunlar hazırlanmalıydı. Bu arada yeni bir seçim kanunu lazımdı. Müfritler ise daha ziyade parti içinde ve yönetim kurulu etrafında hareketteydiler. İsmet Paşa'nın bu tecrübesine karşı kuşku hepsine hakimdi. Bayar'a gelince o Meşrutiyet Caddesi'nin başındaki apartman katında Celal Bayar'ın Çankaya Caddesi üzerinde ve pek geniş bir bahçe içinde büyük bir evi vardır. Fakat o sırada bu ev bir sefahathaneye kiraya verilmişti ve Bayar Meşrutiyet Caddesi başındaki bir apartmanın basit bir dairesinde oturuyordu. Dikkatleri ve gazetecileri üzerine çekmemek için daha ziyade şunun bunun ve en çok Refik Koraltan'ın evinde hazırlıklarla meşguldü. O günlerde bu dört kurucunun her gün biraz daha süzülen yüzleri, her gün biraz yorgunlaşan, dalgınlaşan halleriyle öğle yemeklerini Yenişehir'de, o zamanki özel lokantasının bir köşesinde sessizce yediklerini görürdünüz. Toplandıkları evden buraya yayan gelirlerdi. Yollarda da konuşmazlardı. Rastlaştıkları tanışlarına, Bayar her zamanki gibi resmi, Koraltan her zamanki gibi aşırı samimi, Menderes ise ilk defa bir büyük oyun için sahnede yer alan, fakat sahneye neler getireceği henüz bilinmeyen bir genç artistin, yarı hareketli, yarı ürkek jestleriyle selam verirlerdi. Köprülüye gelince, onda gelip geçenleri ekseriye fark etmeyen bir hal vardı. Her zaman olduğu gibi. DP kuruluşunun hazırlık devirleri hakkında ağızdan ağıza dinlediklerimiz çoktur. Fakat yazılar azdır. Ama bu hikayelerin en hoşu Refik Koraltan'ın evine kapatılan bir programcının hikayesidir. Ve hikayeyi bu programcı bana birkaç kere anlattığı gibi eserinde de nakleder. Eserin adı Yaşadığımız Devrin İç Cüdüdür. Yazarı Ahmet Hamdi Başar. Başar'la görüşlerimiz her zaman birleşmez ama çok eski dostuz. Eserin macerasını her yazısında olduğu gibi sade, açık, zaman zaman kendi kendisini de yererek, kendi kendisiyle de söyleşerek anlatır. Başar hikayesinin İnönü'nün 19 Mayıs 1945 nutkuna değinerek başlar. Milli şef, siyasi bünyemizin demokratik esaslara uygun olmasını istemiştir. Madem böyle dinliyor, o halde bizde de artık yeni partiler kuracaklardır. Başar şöyle yazar. İşte benim dörtlerle, onlara yeni bir muhalefet partisi kurmaya teşvik için yaptığım teşviki temaslar bu sıralara rastlar. Evvela bunlardan biri, sonra ikisi, nihayet dördü ile konuşmalarımız, çalışmalarımız oldu. Müstakbel hürriyet kahramanlarımız evvela çok çekingen ve kararsızdılar. Nihayet dörtlerle birlikte yapılan toplantılar ve görüşmelerden sonra benim de dahil olacağım beş kişilik bir kurucu heyet tarafından Demokrat Parti'nin kurulmasına karar verildi. İş madem buraya kadar vardı, o halde bu partiye bir de program lazım. İşte Başar bu konuda hoş şeyler nakleder. Florya kumsallarında Koraltan'la gizli konuşmalar, Bayar'la Koraltan'la ve sonra diğer iki arkadaşıyla İstanbul'daki temaslar. Nihayet mutabık kalan esaslara göre Başar'ın bunları İstanbul'da programlaştırması. Bunların hepsi olur ve Başar hazırladığı program taslaklarının görüşülmesini bekler. Nihayet bir gün Koraltan İstanbul'da görünür. Neyse arada bir şeyler geçer ve nihayet 1945 Aralık başında Başar Ankara'ya çağrılır. Müstakbel kurucular onu hemen Koraltan'ın Ankara'da Ziya Gökalp Caddesi'ndeki evine kapatırlar. Sokağa çıkmayacaktır. Kimseye varlığını duyurmayacaktır. Kimseye görünmeyecektir. Ondan istenilen program hazırlamaktır. Sonra öğleden sonraları durmadan toplanırlar. Başar programcıdır, çalışkandır. Nice derneklerin, nice partilerin programlarını hazırlamış fakat sonra hepsinin dışında kalmıştır. Hatta Atatürk bile onu bir aralık 3 ay yanında gezdirir. Ondan programlar ister ama son daima aynı. Ahmet Hamdi Başar bu enteresan yolculuğu ve hazırlıkları Atatürk'le 3 Ay isimli eserinde anlatır. Başar çalışkan ama beraber çalışılması güç bir insandır. Çünkü kendine göre doktrincidir. Fakat bu doktrinin nerede başlayıp nerede bittiği bilinmez. Demokrat Parti ise nihayet her parlamentodaki demokrat partiler gibi bir orta parti olacaktır. Bu orta partiler ise doktrin partileri değildir. Bu partilerde programlar yalnız yapılırken okunur ve o kadar. Parlamentolarda bu partilerin biri gelir, biri gider ve sonra devran gene o devran, alem gene o alem. Yani demokratik parlamento nizamı budur. Ama Başar'a bunu anlatamazsınız. Hülasa gece gündüz tartışılır. İlk isyan bayrağını çeken Adnan Menderes olur. Toplantılar Bayar'ın evine nakledilir. Ortaya Başar'ın ne berbat ya Rabbi diyeceği bir şeyler korlar. Başar'a ise gene İstanbul'a yol görünür. Bayar'la Koraltan onu istasyona kadar teşhi ederler. Başar'ın ayrılırken Bayar'a son sözleri şunlardır. Menderes'ten sakınınız. En kuvvetli adamınız, en tehlikeli adamınızdır. Bayar ertesi günü 7 Aralık'ta Demokrat Parti'nin 85 maddelik tüzüğünü ilgili makamlara gönderir. Partinin tüzüğünde başlıca şu esaslar vardı. Serbest seçim, dini politikaya alet etmemek, özel teşebbüse önem vermek, sendikaların kuruluşunu teşvik etmek. Demokrat Parti kurulmuştu. Demokrat Parti'nin adı halk arasında daha ilk günlerde Demirkrat olarak yayıldı. DP programı Tarık Sefer Tunayan'ın Türkiye'de Siyasi Parti isimli eserinde verilmiştir. İnönü muhalefete hukuki temeller hazırlıyor. Muhalefet partisi kurulmuştu. Basın bu kuruluşu çoğunlukla iyi karşıladı. Fakat mevcut kanunlar muhalefetin serbest teşekkülü için yetersizdi. Yeni seçime gitmeden bunu tamamlamalıydı. İşte bu sırada İnönü ve CHP bu hazırlıklarla meşguldüler. Bu hazırlıklar 1946'nın ilk aylarında artık tamamlanmış bulunuyordu. O zamana kadar belediyelerde, vilayet idare heyetleri ve mebus seçimlerinde iki dereceli intihap usulü uygulanıyordu. Seçimler fiiliyatta pek de gizli değildi. İşte yeni çıkarılan kanunlarla bu usuller değiştirildi. Tek dereceli ve kapalı zarfla seçim usulleri şu kanunlarla getirildi. 29.4.1946'da Belediyeler Kanunu'nun seçime ait maddelerinin tadil kanunu çıkarıldı. 5.6.1946'da Seçim Kanunu Tadilleri Kanunu çıkarıldı. 11.6.1946'da Vilayetli İdaresi Kanunu'nun seçimle ilgili maddeleri değiştirildi ve bu arada 5.6.1946'da Cemiyetler Kanunu değiştirildi. Bu son değişikliklerle artık cemiyet ve partiler kurmak için hükümetten müsaade almak yerine sadece hükümete haber vermek kafi gelecekti. Bu değişiklikleri yeni kararlar takip etti. Belediyeler, vilayetler ve Büyük Millet Meclisi seçimleri yenilenecekti. 21 Temmuz 1946'da yeni meclisin seçimleri yapılacaktı. Bu arada İnönü'nün bu değişikliklere paralel olarak hem dünyanın gidişini ortaya seren, hem havaya emniyet getirme gayesini güttüğü aşikar olan bir konuşmasına da ayrıca değinmeliyiz. Bu konuşma CHP'nin 10 Mayıs 1946'da toplanan kurultayının açılış nutkudur. İnönü'nün bu nutkundan bazı parçalar vermeliyiz. Türk halkının yeni bir hamlesine karar vermeniz için sizi davet ettim. Bu hamle tek dereceli seçim meselesidir. Seçimi tabii olarak 1947 için düşünüyorduk. Fakat dış ve iç politika gerekleri memleket idaresini bir an önce kararlı kılma mecburiyetini gösterdi. Dünyanın hali karanlıktır. Bu yolda ne ihtimaller karşısında kalacağımızı tahmin edemeyiz. Gelecek sene bu ihtimalleri temsil müddeti bitmiş bir Büyük Millet Meclisi ile karşılamak gibi bir durumda bulunmaktan sakınmak isteriz. Memleket içinde de bir seneden beri Büyük Meclis'in otoritesi üstünde saygılı olmayan tartışmalar olmuştur. Seçim kanununu meclise göndermekte geciktiğimiz kanaatinde olanlar vardır. Hatta yeni partiler... O sırada mecliste yalnız DP'nin temsilcileri vardı ve 8 Temmuz 1945'te kurulan Milli Kalkınma Partisi mecliste temsil olunmuyordu. 24 Aralık 1945'te CHP'den çıkarılmış olan Hikmet Boyurt ve arkadaşları Millet Partisi'ni kurmaya çalışıyorlardı. Bu parti ancak 8 Temmuz 1948'de kuruldu. Seçime hemen gelecek durumda olduklarını da söylemişlerdir. İçeride ve dışarıda hiçbir politika otoritesinden şüphe edilen bir Büyük Millet Meclisi ile yürütülemez. Bütün bu mülahazalardan sonra şunu da açık olarak söyleyeyim ki, vatandaş oylarını kazandığımız yerde haksız ve kanunsuz hareket ettiğimiz, kaybettiğimiz yerde de layık olduğumuza uğradığımız propagandasından ürkmeyeceğiz. Kazanırsak vazifemizi yapmakta devam edeceğiz. Kaybedersek karşıya geçerek fikirlerimizi ve siyasetimizi savunmaya çalışacağız. Büyük Kurultay tek dereceli seçim üstünde karar verdikten sonra benim değişmez genel başkan vasfım üzerinde de bir karar almaya davet olunacaktır. Arkadaşlarımın bana muhabbetlerini bilirim. Ancak partinin çalışmasında birinci derecede tesirli olan adamın yine parti tarafından değiştirmek imkanının kabul edilmesinde gelecek için iyi bir talimat görürüm. Seçimi kaybedersek kazanan partinin başkanının devlet başı olmasını tabii göreceğiz ve onu samimi bir hürmetle karşılayacağız. Devlet reisinin partiler dışı olmasını istersek anayasayı değiştirmeliyiz. Ben herhalde ölünceye kadar çalışmalarımıza bu kadar vefalı bir yardım ve kusurlarımı bu derece tahammül ve hoşgörülükle karşılamış olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olarak kalacağım. Hilmi Uran hatıralarında İnönü'nün 1 Aralık yalnız devsi cumhur kalarak CHP ile bütün ilişkilerini kesmeyi düşündüğünü kaydeder. Nihayet seçim günü geldi. Seçimler ilk defa tek dereceli yapılıyordu. Seçmen sayısı 8.551.548'di. Bunun 4.430.878'i kadın, 4.060.673'ü erkek seçmenlerdi. Seçime %71'i kadın olmak üzere 6.373.543 kişi, yani seçmen sayısının %75'i katıldı. Demokratlar 53 vilayet ve 218 ilçede teşkilatlanmışlardı. Seçimlerin sonunda DP meclise 40 milletvekili getirdi. Genel sonuçlar şöyleydi. CHP 400 milletvekili, DP 40 milletvekili, MP 7 milletvekili, Bağımsız 3 milletvekili, toplam 450 milletvekili. Reisi Cumhur seçimlerine 451 milletvekili katıldı. Mareşal Çakmağ 59 rey verilmişti. Yusuf Kemal 2 rey aldı. 2 rey pusulası da boş çıktı. İsmet İnönü 388 oylu Cumhur Reisi seçildi. Fevzi Çakmak oyunu kullandıktan sonra meclisi terk etmiş, evine gitmişti. Bu suretle onun seçimden sonra yeni Cumhur Reisini tebrik etmek istemediği anlaşıldı. Sonra Demokrat milletvekilleri de seçimden sonraki alkışlara katılmamak, yerleşmiş bir geleneğe uyarak ayağa da kalkmayıp yerlerinde oturmak suretiyle meclise yeni bir davranış şekli getirdiler. Seçim esnasında ciddi olaylar ve ciddi şikayetler olmadı. Gerçi seçim kanunu kusursuz değildi. Hele oy vermenin açık fakat oy tasdifinin gizli ve idare amirlerinin murakabesi altında oluşu elbette ki bazı suistimallere elverişliydi. O sırada vazife başında olan pek çok idare amirlerinin bir süre önce CHP'nin ilçe ve vilayet parti başkanları sıfatlarını taşıdıkları da unutulmamalıdır. Kaldı ki İnönü'ye karşı muhalefet henüz alışılmış bir hal değildi. Bu sebeple şurada burada bazı yolsuzlukların olmuş olması mümkündür. Nitekim seçimden sonra meclis bir tahkik komisyonu kurdu. Fakat DP daha ilk günden itibaren seçimlerde yolsuzluk oldu, seçime fesat karıştırıldı, seçimler meşru değildir sözlerini ardı kesilmeyen sloganlar olarak benimsedi. Bu propaganda hiçbir zaman durmadı. Hülasa yeni parti meclise daha baştan uzlaşmaz bir parti olarak girdi. Meclis içinde yani demokratik murakabenin iki kanadı arasında ruhi bağlar ve saygı duyguları daha baştan kopmuş gibiydi. Siyasi sahnesinde bir emekli mareşal. 1946 seçimlerinin şaşırtıcı olayı emekli mareşal Fevzi Çakmak'ın muhalefet safında siyaset sahnesine çıkışı oldu. Kendisi için İstanbul'dan 3000 imza toplanmıştı. DP listesine bağımsız aday olarak giren Fevzi Çakmak İstanbul milletvekili seçildi ve ondan sonra bir sıra şaşırtıcı sahnelere katıldı. Gerçi Çakmak'ın bir vatandaş olarak seçimlere katılmasında elbette şaşılacak bir şey yoktur. Ama şu var ki kendisine gerek 1944'te emekli olurken gerekse ondan sonraki her seçim vesilesiyle meclise milletvekili olarak girmesi için İnönü'nün emriyle bizzat Başvekil Saracoğlu'nun ve parti genel sekreterinin 5 defa ricaları olmuştur. Bu usul haline gelmişti. Hatta meclis reisi bile düşünüldü. Bu müracaat ve ricaların zaten bilinen hikayesini mesela parti genel sekreteri Hilmi Uran'ın hatıralarında ayrıntıyla okuyoruz. Bu hususta eski başvekil ve CHP genel başkan vekili Şükrü Saracoğlu da bunu doğrulayıcı beyanlarda bulunur. Fakat Çakmak bu müracaat ve ricalara daima teşekkürlü mukabele etmiş, meclise katılmayı kabul etmemişti. Ama DP ortada bir muhalefet partisi olarak belirince Mareşal derhal bu partinin listesinde yer aldı. Bu hareketi İnönü'ye karşı bir küskünlüğün ifadesi sayanlar haklıdırlar. Bunu doğrulayıcı sebepler ve belirtiler vardır. Gerçi Atatürk'ün ölümünden sonra Fevzi Çakmak'ın İnönü'yü devlet başkanlığı en münasip aday olarak gösterdiği malumdur. İnönü reisi cumhur olunca 16 Kasım 1938'de orduya hitaben Genelkurmay'ına yazdığı taziye mektubunu, Mareşal'ın cevabını bu cildin ilgili bahsinde vermiştik. Bu mektup şöyle başlıyordu. Sayın İsmet İnönü, Yüce Başbuğ ve Cumhurbaşkanı, sevgi ve itimadınızın değerli bir misali olan kıymet biçilmez iltifat şahsımda ve Türkiye Cumhuriyeti ordusunun her ferdinde ebedi şükran ve minnet hisleriyle anılacaktır. Tek Adam isimli eserimizin ikinci cildinde ve Millet Meclisi'nin kuruluşu bahsiyle üçüncü cildin sahnedeki şahsiyetler bahsinde Fevzi Çakmak için yeteri kadar bilgi verilmiştir. Fevzi Çakmak 1876'da İstanbul'da doğmuştu. Babası da askerdi. 1895'te savaş okulunu bitirdi. 1898'de kurmay yüzbaşı olarak okuldan ayrıldı. Hızla yükseldi. 1908 ihtilali onu Rumeli'nin Avusturya sınırındaki Yeni Pazar Taşlıca bölgesi kumandanı ve sancağın mutasarrıfı bir genç albay olarak buldu. Balkan Savaşı'na katıldı. 1914'te Ankara'da 4. Olordu kumandanı iken generalliğe yükseldi. 1915'te Çanakkale'de Anafartalar Grup kumandanı Albay Mustafa Kemal'i halef oldu. Savaşlar kesilmiş ve kısa bir süre sonra da düşman Gelibolu yarımadasını tahliye etmişti. Daha önce Sarıkamış hareketlerine katılmıştı. 1916'da yeniden Kafkas cephesinde 2. Kolordu ve 1917'de aynı cephede 2. Ordu kumandanlıklarına atandı. Suriye bozgunları sırasında Suriye cephesinde ordu kumandanıydı. Gerek 2. Ordu'da gerek Suriye'de Mustafa Kemal Paşa ile karşılaşmaları oldu. Mütarekeden sonra ve 1918 sonları ile 1919 başlarında İstanbul'da Genelkurmay Başkanı, 1920 başlarında İstanbul Hükümeti'nde Harbiye Nazırı oldu. Bu vazifede İstanbul'un müttefiklerin ikinci defa işgaline 16 Mart 1920 kadar kaldı. Fevzi Çakmak'ın şanssızlığı işte bu son vazifesinde ve Anadolu'daki milli hareketi maalesef değerlendirememesinde oldu. Gerçi herkes bir Mustafa Kemal kadar öngörüşlü, ileri görüşlü olamaz. Ama gerek Mustafa Kemal Erzurum'da ve mücadelenin ilk nüvesini teşkilatlandırırken, gerekse Sivas Kongresi günlerinde, hatta Sivas'a kadar gelerek Karabekir ve Ali Fuat Paşa üzerinde milli hareketle Mustafa Kemal aleyhindeki aşırı telkinleri sonra da devam etti. İstanbul'a dönebildikten sonra ve Harbiye Nazırı olarak Anadolu'ya karşı davranışları milli mücadelenin ve onu idare edenlerin aleyhineydi. Ağır tabirlerle yayınladığı emirler, tebliğler bir aralık Anadolu'da hakiki bir sarsıntı yarattı. Savaşımızda kumandanlar buhranı denilen tehlikeli hadise, Fevzi Paşa'nın o zaman bir İngiliz torpidosu ile Bandırma'da Yusuf İzzet Paşa'ya gönderdiği bu türlü tebliğlerden biriyle başlar. Bu emir ve tebliğlerin suretleriyle Fevzi Paşa'nın davranışlarına ait vesaik ve tafsilatı, gerek Kazım Karabekir'in İstiklal Savaşımız, gerek Ali Fuat Cebesoy'un Milli Mücadele Hatıraları adlı eserinde okuruz. Tek adamın ikinci cildinde olaylar özetlenmiştir. Fakat 16 Mart 1920'de İngilizler İstanbul'u yeniden işgal edip Harbiye Nazırı Fevzi Paşa da nezaret odasında göğsünde İngiliz süngülerini görünce gerçek durum Fevzi Paşa tarafından da anlaşıldı. Anadolu'ya kaçmaya karar verdi. Lefke'de Ali Fuat Paşa'ya sığındı. Mustafa Kemal'in emri Fevzi Paşa'nın derhal geri çevrilmesi oldu. Fakat Cebesoy'un hatıralarında anlattığı sahnelerden sonra Ankara'ya hareket ettirildi. Mustafa Kemal hisseyle hareket etmeyen realist bir adamdı. Anadolu kumandanlarınca da sayılan, hatta Anadolu'da kumandanlar buhranı yaratan bu bir generalin bu sefer ve bizzat milli mücadeleye katılmasının önemi çabuk değerlendirdi. Fevzi Paşa'yı Ankara istasyonunda bizzat ve merasimle karşıladı. Meclise götürdü ve ona Gebze gazasından mebus seçildiğini bildirerek kendisini meclis kürsüsüne davet etti. Fevzi Paşa burada uzun bir konuşma yaparak İstiklal Savaşı'nın ve liderlerini övdü. Mustafa Kemal'in teklifiyle de bu nutuk çoğaltılarak bütün birliklere ve memleketin bütün merkezlerine dağıtıldı. Ondan sonra Fevzi Paşa'yı Mustafa Kemal daima itibarlı kılmıştır. Hatta bir nutkunda onun İstanbul'da kalışının bile kendi malumatı dahilinde olduğunu söyleyerek kendisinin eski davranışlarının hatırasından kurtarmaya çalıştı. Hakikaten de Fevzi Paşa Ankara'ya kabul edildikten sonra milli hareketin ve Mustafa Kemal'in kayıtsız şartsız destekçisi oldu. Yeni devletin ilk kabinesine Milli Müdafaa Vekili olarak alındı. Bir aralık başvekili oldu. Sonra Genelkurmay Başkanı olarak İstiklal Savaşımızın önder ve muvaffak öncülerinden biri haline geldi. Soyadı kanunu çıkınca Çakmak soyadını doğum yeri olan Beykoz'da türbesi bulunan fakat kimliği bilinmeyen Çakmak dedenin isminden aldı. Bu sözlerde gerçek bir takdir ve bağlılığın ifadesinden başka bir şey yoktur. Atatürk devrinde olduğu gibi İnönü'nün Cumhurbaşkanlığında da daima saygı gördü. Anadolu'ya kabul edilişinden sonra Atatürk Fevzi Paşa'nın milli mücadeleye karşı daha önceki davranışlarını unutturabilmek için onu daima dikkatli bir saygı havası içinde tuttu. İstiklal Savaşı'nın üçlü yönetici kadrosundan biriydi. Bu hizmeti daima şerefle anıldı. Genelkurmay Başkanlığında istisnai bir itibar görüyordu. Mesela ziyaretler kabul eder fakat ziyaretleri iade etmezdi. Devletin bir nevi askeri başkanı gibiydi. 12 Ocak 1944'te emekliye sevk edildiği zaman 68 yaşındaydı. Bilhassa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra orduda yeni yöntem ve usullere göre yeni bir teşkilatlanmayı gerektiren bir devrede bu yaşta bir genelkurmay başkanının emekliye sevkinden daha tabii bir şey olmazdı. Nitekim o da bunu böyle kabul etti. İnönü'nün hizmetlerine teşekkür için, kendisine yazdığı mektuba teşekkür için Reisi Cumhur'u köşkünde ziyaret etti, minnetlerini bildirdi. Kaldı ki kendisine aynı zamanda mebusluk, hatta meclis reisliği de teklif ediliyordu. Fakat o artık istirahat ve ibadetle meşgul olmak kararında görünüyordu. Hülasa birden ve muhalefet safında sahneye çıktı. 68 yaşındayken, yani hatta biraz da vakti geçmiş olarak emekliye ayrıldığı sırada Mareşal Çakmak'ın durumu da bazı ruhi değişikliklerden nişan vermektedir. Fakat Hilmi Uran hatıralarında ve bu konuda şunları yazar. Mareşal Çakmak'ın gördüğü üstün saygı daha ziyade Atatürk merhumla teessüs ederek daha sonra da devam edip gitmiş bir siyaset icabıydı. Böyle tanınmasında ve sayılmasında fayda mülahaza edilebilirdi. Çünkü diğer bazı generaller gibi ordu bozağınlık etmiyordu. Fakat öyle zannederim ki artık hele son senelerde vazifesini icap ettirdiği hareketi ve bilgiyi gösteremiyordu. Makamında birkaç kişinin tesir ve nüfuzu altında iş görüyordu. Ordu da bu halden tabii teessür duyuyordu. Tarihi bir şahsiyet ve yadigar oluşu da artık bu zaaflarını karşılayamaz olmuştu. Orduda yapılacak yenilik hareketleri için Mareşal'in vücudu engel olma durumuna düşmüştü. İktisadi tesislerimizin de onun dar görüşünden müteessir olduğunu sanıyorum. Hilmi Uran, Hatıralarım, sayfa 468. İkinci Dünya Savaşı'nda Çakmak Hattı denilen tahkimatın isabetsiz ve başarısızlığında Mareşal'e bağlarlar. Bu konuda benim tabii hiçbir görüşüm olamaz. Ama iktisadi tesislerimiz üzerindeki genelkurmay davranışlarının bazen izahı kabil olmayan taraflarını sanayi reisi olarak vazifelerim dolayısıyla bilirim. Fakat yukarıda değerlendirmede rahmetli Uran, Mareşal'in son yıllarda etrafındakilerin nüfuzu altında kaldığına dair görüşlerinde haklı olsa gerektir. Çünkü Mareşal, siyaset sahnesine atıldıktan sonra kimlikleri ve neydikleri bilinmeyen insanların peşlerine takılarak kentlerde, köylerde, kahvelerde hakikaten garip çıkışlar yaptı. Kendisini millet babası sayıyordu. Bazen sol sayılan gruplar arasında yer alır ve bu hali millet meclisinde münakaşalara yol açarken bir taraftan da mizah dergilerinde haklı olmasa bile mesela Mareşal'in komünistlere paravana olduğu şeklinde karikatürler neşrolunurdu. Fevzi Çakmak'ın da kurucular arasında katıldığı insan haklarını müdafaa cemiyetini Dahiliye Vekili Şükrü Sökmenser mecliste ve 30 Ocak 1948'de bir sol teşekkül olarak niteledi. Kurucular arasında Fevzi Çakmak'tan başka Zekeriya Sertel, Sabiha Sertel, Cami Baykut, eski mebus, vekil ve Tevfik Rüştü Aras, eski dışişleri vekiliyle Hamdi Arpak, eski sefir, Kenan Öner ve diğerleri vardı. Diğer taraftan en sağcı insanlar arasında görülüyordu. Öner Yücel çatışmaları gibi davalara adı karıştı. Nihayet bir gün kendini Kenan Öner'in de dahil olduğu Millet Partisi İdare Heyeti'nde Fahri Başkan. Mesela Millet Partisi Fahri Başkan'ın sıfatı ve imzasıyla yayınladığı 22 Temmuz 1948 tarihli beyannamede öyle cümleler kullanılıyordu ki ancak bunlar siyasi hayatı macera sayarak atılan genç ve tecrübesiz bir demagogun kaleminden çıkabilirdi. Osman Bölükbaşı'nı yanında buldu. Emekli Mareşal şimdi siyasi sahnesinde DP'nin de emniyetini kaybetmişti. Hatta o şurada burada millet mareşalini unutmadı. Ben millet babasıyım gibi çıkışlar yaparken DP idarecilerini sinirlendiren bir havada yaratıyordu. Mesela bu sıralardadır ki Adnan Menderes bir Ege nutkunda Mareşal'in Temmuz 1948'de kurulan Millet Partisi'ndeki davranışlarını da kastederek şöyle konuştu. Demokrat Parti, Atsız Kahramanlar Partisi'dir. Üniforma ve isim partisi değildir. Milletin mübarek elleriyle kurduğu ilk ve hakiki Millet Partisi'dir. Hülasa öyle beyanlarda bulundu ki bir aralık Mareşal'in ne yaptığı, ne yapmak istediği, nerelere kadar sürüklenebileceği gerçek dostlarını da düşündürmeye başladı. Bu gidiş karşısında mesela eski silah arkadaşı ve Mareşal'i hala saygı besleyen Kazım Karabekir, Mareşal'i politikaya sürükleyenleri affedilmez bir hata işlemekte suçladı. Bu gerçek dostların biri de İnönü'ydü. Fakat bu sefer de Mareşal İnönü'yü düşman görmeye başladı. O kadar ki tam o günlerde Mareşal'in ağır hasta düşüp Şişli Sıhhat Yurdu'na yatırıldığını haber alan Reisi Cumhur İnönü, onu ziyarete boş bilerek bu eski silah arkadaşını görmek için hastaneye gidince ya bizzat Mareşal'in dışarı vuran bir iş tepkisi yahut belki de onun etrafındakilerin davranışları ile sıhhat temellerini bildirerek hastaneden ayrılmak zorunda kaldı. O günlerde Ulus Gazetesi bu olayı olduğu gibi nakletti. Mareşal 11 Nisan 1950'de vefat etti ve resmi bir tören şeklinde tertiplenen cenaze töreni daha ilk sokak başında sokak hatiplerinin eline düştü. O hatipler ve o kalabalık ki ölen Fevzi Çakmak'la aralarında ne terbiye, ne mizaç, ne karakter, ne de itikat bakımından müşterek hiçbir taraf yoktu. Yani valiler, kumandanlar, yabancı diplomatlar ve cenaze programının düzenlediği teşekküller bir tarafa itildi. Artık söz sokağındı. Bütün askeri hayatında şekil, kaide, hiyerarşi ve disiplin adamı olan emekli Mareşal Fevzi Çakmak için en düşündürücü akıbet de galiba bu oldu. Bu sırada radyonun yayınlarına ara vermemesi ve Fevzi Çakmak için özel yayınlar yapmaması da devamlı bir yerme vesilesi oldu. O sırada başbakan seyahatte bulunuyordu. Başbakan yardımcısı Nihat Erim kendisine sorulduğu zaman vilayetin tertiplediği resmi cenaze alayını ki yürütemedi, yeter bularak Çakmak hakkında radyo yayınlarının daha sonraya ve havanın sakinleşmesine bırakılması görüşünde bulunmuştu. Bu görüşü tartışmak tabii bu kitabın konusu değildir. 31. ayrımın sonu, sayfa 455.